Teknolog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 2 Aralık 2011 Cuma gününde yeni bir podcast bülteniyle daha sizlerle beraberiz. Bu podcast bülteni teknoblog.com/canlı adresinden de şu anda canlı yayınlanmakta. Ayrıca bu podcast'in kaydını da band kaydını da yine programdan sonra ilerleyen saatlerde hem teknoblog.com'da hem de iTunes üzerinde buluyor olacaksınız. Uzun bir zaman oldu podcast bülteni yapmıyor olalı. Tabii bunda hem teknoloji gündeminin yoğunluğunun hem de bizim yoğunluğumuzun önemli bir sebebi var. Tabii tek başına yürütmeye çalışıyoruz bu işi elimizden geldiğince. Ve fazlasıyla mümkün olduğunca yazı, ses ve görüntü olarak sizlere bir şeyler ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bazen işler aksayabiliyor. Özellikle podcast aksayabiliyor. Halbuki fazlasıyla sevdiğimiz, her zaman yapmak istediğimiz bir şey bu podcast yayını, canlı yayın. Ve bundan böyle aksilik olmazsa cuma günleri öğleden sonra yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde belirtelim. Tabii cuma günleri bir iş olursa da perşembe günleri veya çarşamba günleri bu podcast yayını yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz Teknoblog Haber Merkezi adına bir programa da başladık. Her pazartesi yayınlanıyor bu program. Haftanın geride kalan olaylarından en önemli 3-4 tanesini seçiyoruz ve bunların özetini geçiyoruz görüntü eşliğinde. Bunun yanı sıra bir de haftanın ürünü köşemiz var bu programın sonunda. Orada da Teknoblog Test Merkezi'ne gelen ürünlerden bir tanesini inceleyip, kısaca bir inceleyip sizlere sunuyoruz. Bu program gelince podcast'te de biraz daha farklı bir şey yapmak gerekiyordu. Bu nedenle podcast'te biraz daha sohbet havasına çevirelim dedik. Serbest olsun, dilediğimiz gibi konuşalım istedik. Böyle bir konu kısıtlaması olmadan kısa kısa seçtiğimiz birkaç konuya bu podcast bülteninde değinelim dedik. Canlı olarak da yayınlanıyor. Ustream altyapısını kullanıyoruz. Bahsettiğimiz gibi teknoblog.com/canlı adresine girdiğinizde karşınıza bir Ustream penceresi çıkacak. Oradan da play tuşuna basıp canlı yayını dinlemeye başlayabilirsiniz. Bunu da belirtelim ve haberlerimize geçelim. Bu hafta neler konuşacağız onlara bakalım. Bu hafta özellikle Türkiye açısından renkli bir hafta geçmekte. Tanıtımlar var. GMX fuarı başladı. Bunun yanı sıra iPhone 4S'in Türkiye'de ne zaman çıkacağı belli oldu. Dün itibariyle 16 Aralık'ta iPhone 4S piyasaya çıkacak. Bunları deneyeceğiz. Bunun yanı sıra Nokia'nın Symbian Bell cihazı 701 piyasaya çıktı. 603'te piyasada. Bunlarla ilgili konuşacağız. Bir de bir Carrier IQ olayı var biliyorsunuz. Eğer takip ediyorsanız Teknoblog'da da bunlarla ilgili haberlere yer veriyoruz. Bir Carrier IQ adında bir şirketin hazırladığı bir yazılım var. Bu yazılım cihazla ilgili bilgileri haber veriyor mobil operatöre ya da üreticiye ve bu IQ yazılımının başka işlere de kadir olduğunu ortaya çıktı. Bununla ilgili gelişmeler de ardı ardına geliyor. Biz de elimizden geldiğince bunları aktarmaya çalışıyoruz. Başlayalım konulardan bahsetmeye kısa kısa. HP ile başlayacağız. HP'nin bu hafta önemli gelişmeleri sahne oldu diyebiliriz HP. Türkiye'de 2 tane toplantı, lansman düzenledi. HP'nin baskı ve görüntüleme grubu geçtiğimiz salı günü bir basın toplantısı düzenledi. Ve geride kalmakta olan 2011 yılının tablosunu paylaştı basın mensuplarıyla ve 2012 yılı içerisinde çıkaracağı yeni ürünlerinde ön gösterimini yaptı. Geride kalan 2011 yılında HP'nin özel bir ürünü çıkmıştı. Türkiye özel bir ürün DeskJet 2060 modeli. 120 lira civarında bir fiyatı vardı bu printer'ın, yazıcının ve biz de bu cihazı incelemiştik. Geçtiğimiz bahar aylarında birinci inceleme yasa hazırlamıştık. Bu 2060 yazıcının kartuşları da oldukça ucuz fiyata sahip ve HP bu ürünle Türkiye'de fazla olan yasa dışı dolum ve sahte kartuş olayının önüne geçmek istiyor. Tüketicilere orijinal ve ucuz bir alternatif sunarak, ürün sunarak sahte dolumun önüne geçmeyi planlıyordu ve HP yöneticilerinin söylediği basın toplantısında bu ürün amacına ulaşmış gibi gözüküyor. HP DeskJet 2060 modelini alan tüketicilerin hemen hemen %100'ü orijinal kartuş kullanmış ve bu da orijinal kartuş bilincini biraz daha kullanıcılara yerleştirmiş oluyor. HP'nin bir de mobil kimlik doğrulama uygulaması var. Bu mobil kimlik doğrulama uygulaması ile bir kartuş alan, HP marka bir kartuş alan kullanıcılar aldıkları kartuşun gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlayabiliyor. Kartuşun üzerinde bir barkod var. Bunu bir mobil uygulama, hem iPhone hem de Android uygulaması vardır yanlış bilmiyorum. Bunu okutuyorsunuz, bu barkodu, ve daha sonra o barkodun içindeki bilgiler bir web sitesine gidiyor ve sonra bir kullanıcının karşısına sahte ya da gerçek şeklinde bir bildirim geliyor. Eğer sahte ise yapmanız gerekenlerin yer aldığı, direktiflerin yer aldığı bir web sitesine yönlendiriliyor. Ürünlere bakacak olursak, HP'nin ürünlerine bakacak olursak OfficeJet, DeskJet, Inkjet, LaserJet, Jet gibi farklı serileri var. Farklı fiyat aralıklarında ve farklı işlevler barındıran hepsi bir arada çözümler var. Ailelere mensup ürünler sergilendi, birkaçı sergilendi. Bunların içinde iki tane model özellikle ilgimizi çekti ve Teknoblog'da da bunlara ayrı şekilde yer verdik fotoğraf ve videolarla. Bunlardan bir tanesi HP Envy 110'du. Envy 110 beyaz renkli bir kasayla geliyor. Biraz yassı, dikdörtgen bir kutu şeklinde ve alt kısımda bir dokunmatik ekran barındırıyor bu tarayıcı paketi. Öyle söyleyelim. Üzerindeki dokunmatik ekran içerisinde bir işletim sistemi benzeri bir platform var ve bu platformda çeşitli içerik sağlayıcılarının hazırlamış olduğu uygulamalar da yer alıyor. Bu sayede o içerik sağlayıcılarının sağlamış olduğu içerikleri hızlı bir şekilde kağıda basabiliyorsunuz. Picasa, Google Docs gibi uygulamaları vardı ve bu uygulamalar arasında parmaklarla dokunmatik ekran üzerinden sürükleyerek rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Envy 110 kablosuz bağlantı desteğine de sahip, Ethernet bağlantısı yanı sıra, ve bu sayede herhangi bir kabloyla bağlantı yapmadan evin istediğiniz bir köşesine koyabiliyorsunuz o yazıcıyı ve çıktı alabiliyorsunuz. Yazıcının ekranı ürünün önünde yer alıyor. Ancak cihazdan çıktı alacağınız zaman da o ekranın bulunduğu plaka yukarı doğru kalkıyor yavaş yavaş ve alttan kağıt çıkıyor, çıktı alınıyor. Güzel bir yapı kurulmuş, oldukça güzel, etkileyici bir görünümü vardı HP Envy 110'un. Bu ürünle ilgili ayrıntıları eğer teknoblog.com'a girip Envy 110 yazarsanız bulursunuz. Videosu da var, bir inceleme videosu, ufak bir video, onu da belirtelim. Bir başka ürün dikkatimizi çeken HP TopShot LaserJet Pro M275. Bu üründe yine HP'nin sunmuş olduğu hepsi bir arada çözümlerden bir tanesi. Bu tarayıcı yazıcı ikilisinin önemli özelliği ise 3 boyutlu tarama yapabilmesi. HP'nin TopShot Scanning adını verdiği bir teknoloji var ve bu teknoloji sayesinde herhangi bir 3 boyutlu ürünün fotoğrafları çekiliyor. 6 farklı açıdan fotoğrafı çekiliyor ve bu fotoğraflar işlenerek ürünün 3 boyutlu bir modeli çıkartılıyor ve bu 3 boyutlu modeli isterseniz web sitelerinde kullanabiliyorsunuz ya da 2 boyutlu kağıda çıktısını alabiliyorsunuz. Yine Teknoblog'daki bu ürüne özel bir yazı var. Bu ürünün nasıl tarama yapıp çıktı aldığını gösteren bir video var. Bunu da inceleyebilirsiniz. Oldukça ilgimizi çeken bir ürün oldu. Lazer HP M275'te 3,5 inçlik bir dokunmatik ekran yer alıyor. Bunun yanında yine Envy 110 gibi Wi-Fi BGN desteğine sahip. Aynı zamanda HP'nin yazıcı çözümleri ePrint adı verilen bir HP teknolojisine barındırıyor. Her bir ePrint destekli yazıcının bir e-posta adresi var ve siz bilgisayardan ya da mobil cihazınızdan çıktısını almak istediğiniz dokümanın bir e-postasını gönderiyorsunuz tarayıcıya, o atanmış e-posta adresine, ve çıktığınızı alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Apple'ın AirPrint desteği de HP yazıcı çözümlerinde mevcut. HP'nin AirPrint teknolojisini destekleyen yazıcı seçeneği her geçen gün artmakta. Bu sayede de AirPrint desteği sayesinde de bir Apple teknolojisi, biliyorsunuz AirPrint. Bu sayede iPad'den, iPhone'dan veya iPod Touch'tan herhangi bir kablo bağlamadan tarayıcıyla iOS cihazı aynı ağ içindeyse kolaylıkla çıktı alınabiliyor. HP'nin yazıcılarının bu özellikleri, kablosuz bağlantı tabanlı özellikleri gerçekten oldukça ilgi çekici. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Devam edelim HP ile ilgili bir başka haber daha verelim. HP'nin Türkiye ile ilgili çalışmalarından bir tanesi de çözüm ve deneyim merkezi oldu. İstanbul'da dün itibariyle bir merkez açıldı. İstanbul Şişli'de, Mecidiyeköy'de bu merkez. Çözüm ve Deneyim Merkezi adı verilen bu merkezde HP ürünlerini kullanıcılar birebir deneyimleme fırsatına sahip. Bu Çözüm ve Deneyim Merkezi bakım, onarım, tamir, eğitim ve yeni teknolojileri deneyimleme işlerine odaklanıyor. Bunları hedefliyor. HP Çözüm ve Deneyim Merkezi'nde HP'nin yetiştirmiş olduğu deneyimli servis elemanları var. Bu servis elemanları HP marka masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızı o merkeze götürdüğünüzde birebir ilgileniyor, sorunla ilgileniyorlar ve merkezde çözmeye çalışıyorlar. HP yetkililerinin belirttiğine göre merkeze gelen sorunların %50'sinin orada çözülmesi amaçlanıyor. Eğer çözülemeyecek bir şeyse HP yetkili servisine yönlendiriliyor, yetkili bakım onarım servisine yönlendirilecek bu ürün. Bunun yanı sıra HP Çözüm ve Deneyim Merkezi'nde eğitimler de verilecekmiş. Hem grup eğitimleri hem de birebir eğitimler verilecekmiş. Bu noktada Microsoft'tan da destek alınacakmış. Verilen bu eğitimler temel bilgisayar eğitimi olmanın ötesinde pratik eğitimler olacakmış. Mesela bilgisayardan iPhone'a nasıl şarkı atalım diyelim, yani başka bir ürün örneğini verdik, başka bir marka ürün örneğini verdik ama mesela bilgisayardaki şarkıları nasıl CD'ye yazdırırım, bilgisayardaki şarkıları nasıl internete yüklerim ya da fotoğrafları Facebook'a nasıl atarım gibi bu tarz pratik eğitimlerin verilmesi amaçlanıyormuş. Grup eğitimleri veya birebir eğitimler verilecek, yüz yüze eğitimler verilecek. Böylelikle kullanıcıların, HP bilgisayar kullanıcılarının ya da başka marka bilgisayar kullanıp da bu noktadan sonra HP'ye geçecek kullanıcıların HP markasıyla biraz da bağ kurması amaçlanıyor bu eğitimlerle birlikte. Üçüncü bir olayda amaçlanan kullanıcıların, bu çözüm ve deneyim merkezine gelen kullanıcıların HP'nin yeni teknolojilerini görmesi, deneyimlemesi. Çözüm ve deneyim merkezine servis masaları var, eğitim masaları var. Bunun yanı sıra HP'nin en son masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarının bulunduğu çeşitli standlar da var. Bu standlarda gerçekten HP'nin ilgi çekici ürünleri yer alıyor. Bilgisayarını tamire getirmiş ve tamir olmasını beklerken orada boş oturmak yerine oradaki ürünleri incelemeleri mümkün müşterilerin. Bu sayede hem bilgisayarları tamir olacak hem de zevkli vakit geçirmiş olacaklar. Bunun yanı sıra bir de merkezin bir köşesi de internet barı şeklinde düzenlenmiş. Oraya birkaç tane bilgisayar yerleştirilmiş ve bu internete bağlı bilgisayarlar yardımıyla da kullanıcılar hem günlük işlerini halledebiliyor, e-postalarına bakabiliyor, internette Facebook ya da gazete sitelerine girebiliyor ya da bilgisayarın performansını test edebiliyor. Bunu söyleyelim. Bu gibi bir güzelliği de var HP Çözüm ve Deneyim Merkezi'nin. HP Çözüm ve Deneyim Merkezi'nin ilki Çin'de açılmış. İstanbul'daki, Avrupa'da ilk, dünyada ise ikinci olma özelliğini taşıyor. Ancak HP bu merkezi 2012 içerisinde Avrupa'da ve Asya'da yeni yerlere yaymayı planlıyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi aslında. Avrupa'da ilk kez, yani türünün ilk örneği sayılabilecek bir merkezin Avrupa'da İstanbul'da açılmış olması Türkiye'ye verilen önemi gösteren bir şey. Türkiye'nin ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını gösteren önemli bir gösterge. Bunu da belirtelim. HP ile ilgili üçüncü haberimiz WebOS işletim sistemi ile ilgili. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında HP WebOS tabanlı tabletlerin üretimini durdurduğunu açıklamıştı. Temmuz başında TouchPad önce Amerika'da daha sonra Avrupa'da piyasaya çıkmıştı, ancak TouchPad'in satış rakamları HP'yi pek memnun etmemişti. Şirket biraz aceleci davrandı belki. Belki biraz daha beklese durum farklı olabilirdi. Çünkü WebOS gerçekten göz alıcı bir sistemdi. Belki o zaman TouchPad'in çıkarılışında donanımsal hatalar yapıldı. Donanımla yazılım birbiriyle uyumlu şekilde çalıştırılamadı, örtüşmedi. Belki bu nedenle bir takım müşteri memnuniyetsizlikleri doğdu. Ancak HP biraz çabuk beyaz bayrağı çektiği gibi geliyor. Tabii yine yönetim kuruldu. Yöneticiler bunun belli bir değerlendirmesini yapıp ona göre karar vermişlerdir. Her neyse, WebOS tabanlı tablet projesi durdu. Ancak WebOS işletim sisteminin ne yapılacağı tam olarak belli değil. Uzun zamandır çeşitli söylentiler dolaşıyor WebOS işletim sisteminin ne yapılacağı konusunda. HP'nin bu işte işletim sistemini HTC'ye satabileceği söylendi ya da başka şirketlere lisanslayıp bunun üzerinden para kazanabileceği söylendi. Karar tam olarak verilmiş değil ancak kararın verilmesi de yakın. HP'nin CEO'su Meg Whitman'a göre WebOS'in kaderini belirleyecek olan karar önümüzdeki iki hafta içinde verilecek. HP'nin dünkü toplantısında, deneyim merkezinin açılış toplantısında da bu konuya değinilmişti. Orada da önümüzdeki 2-3 hafta içinde karar verileceği doğrulanmıştı. Bakalım HP ne yapacak WebOS'i? Gerçekten merak ediyoruz. Satacak mı yoksa lisanslayacak mı? Gerçekten merak edilen bir durum. Halbuki HP'nin Palm'ı satın almasının ana nedeni olarak WebOS işletim sistemi gösteriliyordu. Bu WebOS işletim sistemi ile birlikte HP sadece akıllı telefon ve tablet değil, aynı zamanda yazıcı da üretmeyi planlıyordu. İçerisinde WebOS işletim sistemi barındıran yazıcı fikri gerçekten kulağa hoş geliyor. Ancak bu alanda çok bir şey gördüğümüzü söyleyemeyiz. Aslında güzel bir değer var HP'nin elinde. WebOS gerçekten görsellik açısından, arayüz açısından, sunduğu kullanıcı deneyim açısından kullanıcıların, yurt dışındaki kullanıcıların beğendiği bir işletim sistemiydi. Türkiye'de pek esamesi okumadı. Ne Palm Pre satıldı ne de HP'nin WebOS işletim sistemiyle yüklü tableti satıldı. Bu nedenle tam olarak bir deneyimleme şansımız olmadı WebOS, ancak yurt dışından takip ettiğimiz kadarıyla WebOS'in arayüzü daha Palm döneminden beri beğenilmekteymiş. Tabii HP'nin WebOS tablet planını durdurmuş olması tabletle HP markalı tabletlerin gelmeyeceği anlamına gelmiyor. HP'nin önümüzdeki dönem için planladığı tabletler var. Tabii bunun için Windows 8 beklemeye başladı HP. Biliyorsunuz Windows 8'in ön izleme sürümü geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanmıştı ve Windows Phone cihazlarında görmüş olduğumuz o Metro adı verilen döşeme bir arayüz var. Bu Windows 8'e aktarılacak kare kare uygulama ikonları, bu yapı Windows 8'in Metro arayüzüne taşınacak ve Windows 8 tabanlı tabletlerde böyle bir arayüze çalışacak. İlk izlenim bu Metro arayüzünün kullanıcılara iyi bir tablet deneyimi sunacağını gösteriyor. Tabii bu arayüz, bu işletim sistemini Windows 8'i uygun bir arayüz donanımla sunmak gerekiyor. Donanımla yazılımı iyi örtüştürmek gerekiyor ki iyi bir kullanıcı deneyimi sunsun. HP de bundan sonraki stratejisini Windows 8'in üzerine kurmuş gibi gözüküyor. Meg Whitman'ın açıklamasına göre 2012'de çıkacak olan ürünlerden sonra amaç 2013'te tablet arenasında şampiyonluğa oynayan bir oyuncu haline gelmek. Tablet arenası oldukça kızışan bir ortam, biliyorsunuz. Apple bu alanda liderliği koruyor. İlk olmanın avantajıyla belki fazlasıyla iyi bir pazar payı elde etti. Ardından Samsung, HTC, LG ya da Acer gibi, Asus gibi üreticilerin tabletleri geliyor. Ancak bana sorarsanız bir tabletin başarılı olmasında, yani tasarımının gerçekten büyük bir önemi var. Tamam, işletim sistemi de çok önemli ama tasarımın işletim sisteminden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu Samsung Galaxy Tab'de gördüm diyebilirim. Gerçekten ince bir tablet ve bu iyi tasarımdan dolayı gerçekten kullanması oldukça zevkli oluyor. Belki iOS, Android'in, Honeycomb'un iOS kadar iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğunu söyleyemeyebilirsiniz tablet alanında. Ancak tasarım iyi olduğu zaman bu işletim sisteminin eksikliği de unutulabiliyor. Yani bu benim düşüncem. Ben böyle düşünüyorum. İncelediğim kadarıyla, şimdiye kadar incelediğim tabletlerde bunu gördüm. Ve bu nedenle bir tabletin tasarımının gerçekten oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten artık üreticiler de bunu anlamış olmalı ki birbirinden ince tabletler çıkarmaktalar. En son çıkan iPad Transformer Prime'da oldukça ince ve çekici bir tasarıma sahip. Bu tablette Aralık ortasında Amerika'da satışa çıkıyor. Ocak ayı itibariyle de Avrupa'da piyasaya çıkması bekleniyor. iPad Transformer Prime, bunu da söyleyelim, $499 başlayacak bir Amerika satış fiyatı var. Bunun yanı sıra klavye doku da ayrı satılıyor, opsiyonel olarak satılıyor. Amerika fiyatı $150 seviyesinde fiyatlandırılmış. iPad Transformer Prime'ın henüz 3G bağlantı destekli modelinin fiyatı açıklanmadı. Sadece Wi-Fi tabanlı model olarak satılacak. iPad Transformer Prime'ın tasarımının Asus'un Ultrabook'ları ZenBook'a benzediği söyleniyor. Eğer böyleyse gerçekten ortada ilginç bir tablet ürünü var demektir. ZenBook'u da görme fırsatı bulmuştuk. Gerçekten hoşumuza giden bir ürün ZenBook. O MacBook Air deneyimini Windows işletim sistemiyle buluşturmayı başarmış bir cihaz olmuş. Touchpad'ini de beğendiğimi söyleyebilirim. ZenBook'u da kullanması zevkli gibi gözüküyor. ZenBook incelemesini de çok yakında Teknoblog'da yayınlamayı planlıyoruz. Test merkezini bu ürünü önümüzdeki günlerde test merkezine bekliyoruz. Geldikten sonra da kısa zamanda inceleme yayınlıyor olacağız. Bunu da haberini verelim buradan. Bu arada geçtiğimiz pazartesi günde iPad Slider incelemesini yayınlamıştık. O ürünle ilgili o kızaklı QWERTY klavye barındıran tabletle ilgili izlenimlerimizi de Teknoblog'da bulabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Geçelim başka bir habere. GMX'den bahsedelim. GMX 2011 fuarı dün itibariyle başladı. Compex'in düzenleyicisi Rönesans Fuarcılık bu sene oyuna odaklandı ve GMX 2011 fuarını gerçekleştiriyor yine. Ve GMX'in ana sponsoru da Sobe Stüdyosu. Sobe Stüdyos, Türk Telekom'un bir şirketi olan Sobe Stüdyos. Bu yılki GMX 2011 fuarının ana sponsoru. Dünkü açılışta da GMX'in genel müdürü hazır bulundu. GMX'in genel müdürü... Evet, hemen düzeltiyorum. Mevlüt Bey'di, soyadını bakmak için bir durakladım. GMX'in açılışında Sobe Stüdyos'un genel müdürü ve Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu Başkanı Mevlüt Dinç ve Rönesans Fuarcılık Başkanı İsmet Göksel vardı. Bunun yanı sıra Teknosa Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan, Toshiba Türkiye Genel Müdürü Aytaç Biter hep beraber kurdeleyi kestiler ve GMX'in açılışını yaptılar. GMX'de bu yıl Sobe Stüdyos'un hazırlamış olduğu oyunların yeni sürümleri yayınlanıyor. İstanbul Kıyamet Vakti, I Can Football, One Man One Team ve Süpercan oyunlarının yeni versiyonları tanıtımı GMX 2011'de gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra TTNet tarafından da bir Play Store alanı kuruldu. Sobe'nin desteğiyle birlikte iki Türk Telekom grup şirketi böyle bir işbirliği içerisinde kullanıcılara bir oyun alanı sundu ve burada ödüllü turnuvalar da düzenleniyor. Bunun yanı sıra Toshiba standında da Türk üst üste 4 kez Türkiye PIS şampiyonu olan aynı zamanda BMW Borusan Otomotiv Motorspor takımı üyesi olan aynı zamanda Toshiba'nın Türkiye'nin genel müdürü olan Aytaç Biter'in yarışmada finale kaldığı araç sergileniyor. Bu BMW M3 GT yarış otomobili sergileniyor standta, GMX standında. GMX 2011'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de Sony standında kullanıcıları bekleyen PlayStation Vita. PlayStation Vita biliyorsunuz Sony'nin ilk ipuçlarını bu yılın başında NGP Next Generation Portable adıyla verdi ve geçtiğimiz yazın yaz aylarında Haziran'da düzenlenen E3 oyun fuarında resmiyet kazandırdı. Yeni nesil taşınabilir oyun konsolunun adı. PS Vita kullanıcılara yeni bir oyun deneyimi sunuyor, yeni bir ekran sunuyor. Bunun yanı sıra dokunmayı işin içine daha fazla katıyor. Yine PlayStation'ın alışa gelmiş joystickleri ya da kontrol tuşları yine bulunmakta. Dokunmatik ekran var. Bunun yanı sıra bir de arkada dokunmatik bir pad var. Arka yüzeyin hemen hemen tamamını kaplayan bir dokunmatik panel var. Uncharted oyunu incelediğimiz PlayStation Vita üzerinde yüklü durumdaydı. Oyunun bazı bölümlerinde duvara tırmanma ya da görüş açısını değiştirme gibi işlevleri isterseniz dokunmatik padle, isterseniz de dokunmatik ekranla yapabiliyorsunuz. Bu açıdan PS Vita'nın dokunmatik özelliklerinin oyun deneyimine biraz daha esneklik kattığını söyleyebiliriz. PlayStation Vita'da 5 inçlik 960x544 çözünürlüklü iyi bir çözünürlüğe sahip olan ekran var. OLED ekran ve bu nedenle oldukça iyi bir görüş açısına sahip, yüksek ışıklı ortamlarda bile ekranı iyi bir şekilde görmenizi sağlıyor. Teknoblog'da yayınlamış olduğumuz ön inceleme videosunda göreceğiniz gibi ekranın görüş açısı oldukça iyi, bu anlaşılıyor. bir spot ışıkları altında çekim yapmamıza rağmen ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Cihaz biraz büyük. Tabii 5 inçlik ekran olunca bir de ona kontrol tuşlarını ekleyin. Biraz büyükçe bir cihaz. PSP 3000'den önceki nesil PlayStation Portable cihazından daha büyük. Ancak oyun keyfini oldukça iyi bir şekilde yansıttığını, ergonomik bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. PlayStation Vita'da Wi-Fi BGN desteği var. Bunun yanı sıra Bluetooth 2.1 desteği var ve bazı modeller, yani şöyle olacak, hem sadece Wi-Fi hem de Wi-Fi artı 3G modelleri satılacak. Bunun yanı sıra bu oyun konsolunda jiroskop ve ivme ölçer de var. Bu da oyunlara daha fazla hareket katılacağı anlamına gelmekte. Elektronik pusulanın da varlığını belirtmeden geçmeyelim. PlayStation Vita'yı beğendik. Tabii bu cihazda oyun dağıtımı nasıl olacak? Hem fiziksel kutulu oyunlar hem de internetten indirilebilir içerikler sunulacak. PlayStation Vita'nın oyunları için özel bir kart formatı var. Cihazın üzerinde bir PS Vita kart slotu var. Oraya piyasada satın alınan PlayStation Vita oyunları takılacak ve böylelikle oynanacak. Bunun yanı sıra yine PlayStation Network'ten de elektronik içerikleri, dijital içerikleri indirip oyun keyfi yaşamak mümkün olacak. PlayStation Vita 17 Aralık'ta Japonya'da satışa çıkıyor. Japonya'da satılacak ürünlerde bölge kısıtlamamasının olmaması oradan alınan cihazların Türkiye'de de kullanılabileceği anlamına geliyor. Yani bu yolla PlayStation Vita'ya daha önce sahip olabilir bazı kullanıcılar, meraklı olan, savurslu olan kullanıcılar. Türkiye'deki piyasaya çıkış tarihi ise 22 Şubat olarak belirlenmiş. Zaten bunun haberini daha önce vermiştik. Avrupa, Amerika ve Orta Doğu diğer bölgelerde aynı anda çıkacağı, 22 Şubat'ta çıkacağı söylenmişti. Türkiye'de bunların arasında yer alıyordu. GameX'e giderseniz orada bir Sony standına geri sayım sayacı göreceksiniz. Orada 22 Şubat'a doğru sayılmakta. Şu anda 78 gün var 22 Şubat'a. Yani PlayStation Vita ile buluşmaya 28 gün kaldı demektir. Söyleyeceğimiz bunlar PS Vita ile ilgili. Videosunu teknoblog.com'da bulabilirsiniz. Arama motoruna PS Vita yazarsanız PS Vita ön inceleme videomuzu bulabilirsiniz. Ayrıca cihaza ait birkaç fotoğrafı da çektik. Bunları da teknoblog'daki PS Vita hızlı bakış yazısından paylaşıyoruz. Bunu da belirtelim sizlere. Devam edelim. Piyasaya çıkan bazı cihazlar var. Onlar hakkında da birkaç bir şey söylemeden geçmeyelim. Öncelikle iPhone 4S'ten bahsedelim. iPhone 4S biliyorsunuz Ekim ayının başında tanıtılmış ve tanıtım sırasında Apple bu cihazı yıl sonuna kadar 70'ten fazla ülkede piyasaya sunacağını söylemişti. Ve biz de o zaman bir yazı yazmıştık ve iPhone 4S'in yıl sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini söylemiştik. Ve tarih olarak da ya Kasım sonu ya da Aralık ayı içerisinde vermiştik. Önceki yıllardan elde ettiğimiz deneyimlerden yola çıkarak. Ve yanılmadık, Aralık ayı içerisinde bekliyorduk. Genel beklentimiz bu şekildeydi iPhone 4S'i. Çünkü operatörler büyük ihtimalle yıl bitmeden, 2011 kapanışını yapmadan önce iPhone 4S'i satmak isteyeceklerdi. Zaten Apple'ın ortada verilmiş bir sözü vardı. Dün akşamüstü Turkcell Twitter hesabı üzerinden iPhone 4S'i satmaya başlayacağını duyurdu. Daha sonra da web sitesine bir banner yayınladı, iPhone 4S 16 Aralık'ta Türkiye'de diye. Sonrasında Avea ve Vodafone'dan da benzer hamleleri gördük. Avea da Twitter hesabı üzerinden iPhone 4S'in geleceğini, Avea tarafından satışa sunulacağını yazdı. Ve bunun yanı sıra bir de web sitesinde de banner'a yer verdi. Vodafone'da da aynı şekilde Vodafone.com.tr'ye de girersiniz. Bir iPhone 4S banner'ının yer aldığını göreceksiniz. iPhone 4S 16 Aralık'ta piyasaya çıkmış olacak. Fiyatlar henüz belli değil. Lansmana yaklaştıkça, lansmana, piyasaya çıkışa 1-2 gün kala belli olacağını tahmin ediyorum. Geçen yıl iPhone 4 satışa çıkmadan bir gün önce belli olmuştu. Hem Turkcell hem Avia'da bir gün önce açıklamıştı fiyatları. Bu senede benzer bir durumun olacağını düşünebiliriz. Bu sene 3 operatör birden iPhone 4S satıyor. Piyasada iPhone 4S bulmak biraz daha kolay olabilir. Bu açıdan tüketicilerin ellerinde daha fazla seçenek olacaktır. Sözleşmesiz satın almak isteyenlerin biraz acele etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sonraya kaldığınızda genellikle operatörler ellerindeki, stoklarındaki cihazları sözleşmeli kullanıcılara satmayı düşünüyor. Bu nedenle sözleşmesi satın almak isteyenlerin piyasaya çıktıktan hemen sonra cihazı satın almaları çok daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Ben geçen sene iPhone 4'ü böyle almıştım. Çıktığı ilk gün almıştım ve daha sonra çevremde gördüğüm kadarıyla birçok insan iPhone 4 bulmakta zorlanmıştı. Yaklaşık bir ay, iki ay sırada bekleyenleri gördüğümü hatırlıyorum. Böyle bir durum yaşamamak istiyorsanız tavsiyeme uymanızı öneririm. Bunu belirtelim. Bunun yanı sıra iPhone 4S, tabii Vodafone iPhone 4'ü sadece sözleşme olarak satıyordu. Böyle bir model de geliştirebilir operatörler. Ancak Turkcell de genellikle iPhone 4'ün sözleşmesi satışını görüyoruz. Aynı şekilde iPhone 4S'in de sözleşmesi satışı söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada operatörler sözleşmeli satış yaparken bazı şartlar da koşuyorlar. Numara taşıma ile ilgili şartlar var. Fatura ile ilgili şartlar var. Bu nedenle iPhone 4S satın almadan önce ilgili operatörün web sitesine girip şartları iyice okumakta fayda var. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum, öneriyorum. iPhone 4S 16 Aralık'ta satışta olacak. Bunu bir kez daha söyleyelim. Turkcell, Avia ve Vodafone Türkiye'ye iPhone 4S'i satacak. 16 Aralık'a kadar karar verme şansınız var. Daha sonrasında da var tabii. Tabii hızlı hareket etmek isteyenlerin karar verme süresi daha kısa. Bu noktada Teknoblog'un iPhone 4S incelemesi size yararlı olabilir. Web sitesine girerseniz şu anda teknoblog.com'a karşınızda kocaman bir banner vardır. Böyle ince uzun bir banner. Orada iPhone 4S incelemesinin kısa yolu var. Ona tıkladığınızda iPhone 4S ile ilgili detaylı incelemeye ulaşıyorsunuz. Ve orada iPhone 4S'in kullanıcı deneyim açısından neler sunduğunu, iPhone 4'e göre neler sunduğunu bir açıklaması var. Fotoğraf kalitesini mercek altına aldık. Hem iPhone 4 hem de iPhone 4S'te fotoğraflar çektik. iPhone 4S'in kamerasını oldukça başarılı bulduk. Hem daha fazla piksel desteği sunması açısından hem de daha iyi bir kamera sistemine sahip olması açısından iPhone 4S iPhone 4'e göre öne çıkıyor. Bunun dışında Apple A5 işlemci var 1 GHz'lik iPhone 4S'te. Bu da performans açısından iPhone 4'e göre %50'ye yakın ve %50'den biraz daha fazla bir performans demek. Bu da dikkat çekici bir özellik. Yani iPhone 4 ile iPhone 4S sahipler arasında, yani şöyle söyleyelim, eğer bir iPhone 4 sahibiyseniz iPhone 4S'e geçiş yapmanız belki olmayabilir. Yani iPad 1 ile iPad 2 arasındaki terfiye benziyor bu durum. Ancak iPhone 3GS sahibiyseniz veya daha eski iPhone 3G sahibiyseniz iPhone 4S'i satın almayı düşünebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Teknoblog.com'daki incelemesine bakmanızı tavsiye ederiz. Devam edelim başka bir habere. iPhone 4S'ten iPhone 4'e geçelim. iPhone 4 ile ilgili de bir gelişme var. iPhone 4 biliyorsunuz Apple iPhone 4S'i tanıttığında bir de 8 GB'lık iPhone 4 modelini tanıtmıştı. Geçen senelerdekine benzer bir durum. iPhone 4 ile tanıtıldığında 8 GB'lık iPhone 3GS modeli tanıtılmış ve piyasaya sürülmüştü. Benzer bir durum bu yılda gerçeğe dönüştü. iPhone 4 S ile birlikte 8 GB'lık bir iPhone 4 modeli tanıtıldı ve o piyasaya sürüldü. Önce Avia iPhone 4 8 GB'ı piyasaya süreceğini açıklamıştı 10 gün önce ve sonrasında da 1 Aralık'tan itibaren de Turkcell 8 GB kapasiteli iPhone 4S'i, iPhone 4S'i değil iPhone 4'ü piyasaya sürdü. 8 GB'lık iPhone 4'ün pek bir farkı yok. Aslında hiç farkı yok. Sadece 16 veya 32 GB'lık değil de 8 GB'lık bir depolama kapasitesi var. Bunun dışında tüm teknik özellikleri iPhone 4 ile geçen sene tanıtılan ürünlerle aynı. Apple bu şekilde biraz daha makul fiyatlı bir seçenek sunuyor kullanıcılara. Hem güncel bir ürün olmuş oluyor hem de daha makul fiyatlı bir seçenek olmuş oluyor. iPhone 4 8 GB'da satın almak isteyenleri bekliyor. Cihazın fiyatıyla ya da kampanyalarıyla ilgili ayrıntıları Avia'nın ya da Turkcell'in web sitesinde bulabilirsiniz. Bu şekilde bu olayı da geçmiş olalım. Zaten iPhone 4 8 GB piyasaya sürüldüğünde Türkiye'de artık iPhone 4S'in de ayak seslerinin geldiğini söylemiştik. Hatta buna Turkcell'in 8 GB iPhone 4 haberini verirken de söylemiştik. Beklediğimiz şey de oldu. iPhone 4 8 GB piyasaya çıktıktan sonra iPhone 4S'in Türkiye'de ne zaman çıkacağı belli oldu. 16 Aralık'ta bu ürünü bekliyoruz. Bir başka yeni üründe Nokia ile ilgili. Nokia'nın biliyorsunuz Symbian Bell işletim sistemiyle tanıttığı cihazlardan bir tanesi 701'di. Nokia 701'i bir incelemeden geçirmiştik tanıtıldıktan hemen sonra ve bir video yayınlamıştık. Şimdi o cihaz Vodafone aracılığıyla Vodafone tarafından Türkiye'de piyasaya sunuluyor. Zaten caddelerde, sokaklarda bu ürünün billboardlarını görmeye başlamışsınızdır. Etrafı süslemekte. Symbian Bell işletim sistemi var Nokia 701'de. Symbian Bell işletim sisteminin Symbian 3 veya Symbian Anna'ya göre oldukça farklı ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunduğunu belirteyim. Android'e oldukça yakın, onu andıran bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Arayüzlere oldukça benziyor. Ancak bunun bu kötü mü? Yok. Oldukça iyi. Symbian'ı böyle görmek bizi oldukça memnun ediyor. Nokia 701'in tasarımı Nokia C7'ye benziyor. Kullanılan malzeme farklı olsa da tasarım çizgileri, büyüklükler vesaire hepsi Nokia C7 ile aynı. Onun kasası kullanılmış. 1 GHz'lik işlemci yer alıyor Nokia 701'de. Bunun yanı sıra 8 GB'lık bir dahili belleği var. Aynı zamanda 32 GB kapasiteye kadar destekli bir microSD kart yuvası da barındırıyor. Böylelikle toplam 40 GB'a kadar bir kapasite elde etmek mümkün oluyor. Nokia 701 Vodafone, sadece Vodafone'da satılıyor Türkiye'de. Aslında Nokia Vodafone ilişkisi açısından da bu ilk. Vodafone'un böyle yüksek profili bir Nokia cihazı sattığını görmemiştik uzun bir süredir. Nokia 701 ile bu açıdan da bir ilke girişiliyor diyebiliriz. Nokia 701'i sözleşmeyle ya da sözleşmesiz satın almak mümkün. Cihazın sözleşmesiz vergiler dahil fiyatı 900 lira. Bunun yanı sıra ayda 15 liradan başlayan ek ödemelerle bu telefonu sahip olmak mümkün. Vodafone.com.tr'de ayrıntılı bir tablo var. Hangi tarifeyi seçerseniz ne kadar fazla ödeme yapmanız gerekir vesaire. Bu tabloya bakarak ve tabii yine ön şartları okuyarak bu ürünü satın alıp almayacağınıza karar vermenizi öneririz. Bu arada teknoblog.com'daki 701 ön inceleme videosuna da göz atmanızı öneririz. Orada da cihazın menülerinin nasıl olduğunu, tasarımının neye benzediğini görmeniz, bir ön fikir almanız mümkün. Bunu da belirtelim. Bu arada Nokia 603 de piyasaya çıktı. Onu da teknoloji marketlerinde bulabilirsiniz. Nokia 603 de Türkiye'de tanıtımı yapılan, global tanıtımı yapılan bir cihaz olması açısından önemliydi. Nokia 603'te de hemen hemen aynı özellikler var. Yine 1 GHz'lik işlemci var. Değiştirilebilir kapaklar var. O cihaz da teknoloji marketlerde satılmakta. Bunu da belirtelim. Nokia 603 ile ilgili haber de Teknoblog'da var. Arama motorumuza Nokia 603 yaparsanız, yazarsanız görebilirsiniz ilgili haberi. Bunun yanı sıra internette de satış yapılıyor Nokia 603'ün. Piyasaya çıkan başka bir ürün Samsung Galaxy Note. Samsung Galaxy Note Teknoblog Test Merkezi'nde şu anda. Zaten geçen pazartesi günkü Teknoblog Haber Merkezi programında da bu ürünün bir kısa tanıtımını yapmıştık. Ön tanıtımını yapmıştık. Ve bu cihazın da lansmanı gerçekleştirildi. Piyasaya çıktı. Samsung bayilerine giderseniz, Samsung'un perakende mağazalarına giderseniz Samsung Galaxy Note'u görebilirsiniz. Bunun yanı sıra Turkcell'in de özel bir kampanyası var. Samsung Galaxy Note kampanyası. Ayda 85 liralık ödemelerle Samsung Galaxy Note sahibi olmak mümkün. Tabii belli bir sunulan tarifelerden bir tanesini seçmek gerekiyor. 3 ay 1 GB'lık internet hediye ediliyor. Daha sonraki aylar içinde 1 GB'lık 19 lira karşılığında internet bağlantısı sunuluyor. 24 aylık bir kampanya. Tabii kampanyayla uğraşmak istemeyenler için Samsung Galaxy Note'un peşin fiyatı 2250 lira. Bunu da belirtelim. Samsung Galaxy Note'u inceliyoruz. Yakında da inceleme yazısını yayınlayacağız. Birkaç gün içinde yayınlamayı planlıyoruz. Cihaz biraz büyük. 5.3 inçlik ekranı var. Bir telefona göre büyükçe bir cihaz. Zaten Nokia'nın bu cihazı çıkarmaktaki amacı tabletle akıllı telefon arasında bir çözüm sunmak ve kapasitif ekranla kalemi, stylus kalemi buluşturarak alternatif bir kullanıcı deneyimi yaratmak. Her ne kadar kapasitif dokunmatik ekranların gelmesiyle birlikte parmakların kullanımı daha da artmış olsa da yine kalem kullanmayı, eskiden kalem kullanmaya alışmış olan kitle yine kalem kullanmak istiyor. Samsung Galaxy Note'da bu kitleye hitap ediyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra yine telefon özellikleri de var. Hücresel şebeke desteği var. 3G desteği var. Telefon büyük. yüzde de yani kulağınıza götürdüğünüzde de gerçekten sanki elinizde bir takos taşıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Kocaman bir ürün kulağınıza götürüyorsunuz. Gerçekten garip bir görüntü var. Ancak konuşma açısından çok kötü olduğunu, kullanım açısından çok kötü olduğunu söyleyemem. Galaxy Note'u beğendiğimi söyleyebilirim. Kalemi de oldukça iyi. Tabii Samsung'un sunmuş olduğu bazı not uygulamaları var. S Note uygulaması var mesela. S Pen'le oldukça iyi bir şekilde çalışıyor. Bunun yanı sıra Samsung Apps Market'te de bazı S Pen uyumlu uygulamalar bulunuyor. Ancak o uygulamaların bir iki tanesini indirdim. Kalemle iyi bir ilişki kurduğunu söyleyemem. Sanki biraz yazdıklarıma karşı geç tepki veriyor gibi geldi. Tabii bunlara biraz daha detaylı bakacağım ve inceleme yazısında bahsedeceğim detaylı bir şekilde. Samsung iyi bir iş çıkarmış. Kendi başına da iyi bir iş yapmış. Ancak geliştiricilerin S Pen'e göre S Pen için uygulama geliştirenlerin biraz daha gayret etmesi gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Cihazın 5.3 inçlik ekranı 1280x800 çözünürlüğe sahip Super AMOLED HD ekran ve oldukça parlak canlı renkler sunuyor. Bu açıdan göze hitap eden bir cihaz var karşımızda. Samsung'un TouchWiz arayüzü de oldukça etkileyici. Cihazın kullanım deneyimi oldukça iyi. 1080p video kaydı yapabiliyor. Bu da güzel. Bu çektiğiniz 1080p videoları All Share uygulamasıyla Samsung marka veya diğer DLNA destekli televizyonlarda izleyebiliyorsunuz. Yani güzel bir cihaz var ortada. 2250 liralık fiyata sahip ve Samsung mağazalarında ya da Turkcell mağazalarında bu cihazı görebilirsiniz. İncelemesi de çok yakında Teknoblog'da olacak. Birkaç gün içinde dediğim gibi yayınlamayı planlıyoruz. Bu incelemeyi, Samsung Galaxy Note incelemesini. Piyasaya çıkan bir başka tablet var bu sefer. Tablet akıllı telefon derken, akıllı telefon tablet arası derken şimdi bir tabletten bahsedelim. Acer Ikonya Tab A501 piyasaya sunuldu Turkcell tarafından. Acer Ikonya Tab A500'de yakında incelemesi yayınlayacağımız cihazlar arasında yer alıyor. O da Teknoblog Test Merkezi'nde yayınlanmak için sırasını bekliyor. Ikonya Tab A501, Ikonya Tab A500'ün 3G bağlantısı barındıran versiyonu. İçerisinde çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemci var. Bunun yanı sıra 10.1 inçlik 1280x800 çözünürlüklü bir ekranı var. Kapasitif dokunmatik ekranı var. Bunun yanı sıra 16 GB dahili belli 1 GB RAM'i var. Micro SD kart yuvası var. 5 megapiksellik arka ve 2 megapiksellik ön kamerası var. A500'de aynı özellikler, sadece 3G bağlantısı gelince A501 olmuş. Acer Ikonya Tab A500'ü şu anda test ediyoruz. Tasarım açısından iyi, ele rahat oturuyor. Bunun yanı sıra arayüz açısından da ClearFi'yi beğendiğimi söyleyebiliriz. Bazı Acer'ın uygulama paketleri var. Bunlar oldukça iyi. Bir tane online radyo uygulaması var. O da beğendiğimiz uygulamalardan bir tanesi. Kullanıcının ruh haline göre farklı radyo istasyonları sunuyor. Biraz daha ayrıntılı inceleme yapacağız. Multimedya performansına bakacağız. O incelemeyi de A500 incelemesinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlamayı planlıyoruz. Test merkezi bu aralar oldukça dolu. Ürünleri ard arda çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bir de sunmuş olduğumuz haftalık programlar var. Gerçekten Teknoblog oldukça sıkı çalışıyor bu aralar. Bunu belirtelim. Bu arada Acer Ikonya Tab A501'i satın almak isteyenler için KDV dahil peşin satış fiyatı 1299 lira. Bunun yanı sıra 24 aylık bir kampanya da var. Ayda 66 lira karşılığında ve içerisine 250 MB'lık internet paketi de dahil. Bu şekilde Turkcell kullanıcıları sahip olabilirler bu tablete. Acer Ikonya Tab A500'den bahsetmişken, A501'den bahsetmişken bugün çıkan bir habere de yer vereyim. Teknoblog'da da yer verdik bu habere. Acer'ın yeni bir tableti tanıtıldı. Resmiyet kazandı. Acer Ikonya Tab A200 yeni tabletlerden bir tanesi oldu. 10.1 inçlik bir tablet bu. Nvidia Tegra 3'ün çıktığı şu günlerde Nvidia Tegra 2 ile tanıtılması bakımından biraz daha makul fiyatlı bir tablet gibi gözüküyor Acer Ikonya Tab A200. Acer Ikonya Tab A200'de bahsettiğim gibi Nvidia Tegra 2 işlemci var. Bunun yanı sıra yine 1 GB RAM var. Android 3.2 Honeycomb'la çalışıyor bu tablet. Ancak Acer Ocak ayından itibaren bu cihazlara Ice Cream Sandwich yüklemesinde sunacağı garantisini verdi. Bunu da belirtelim. Acer Konya Tab A200 ile ilgili olarak bir dipnot olarak düşelim. Son konumuz Carrier IQ ile ilgili. Carrier IQ bir arka planda çalışan bir sistem teşhis ve tanı programı. Daha doğrusu sistemle ilgili bazı bilgileri toplayıp bunları cihaz üreticilerine ya da mobil operatörlere gönderen bir yazılım. Carrier IQ isimli şirket tarafından üretiliyor ve çoğu cihazda yer aldığı belirtiliyordu. Carrier IQ'nun bir açığı çıkarıldı geçtiğimiz çarşamba günü. Bir yazılımcı bu Carrier IQ ile ilgili bir durumu ortaya çıkarttı. Bu da teknoloji dünyasında oldukça ses getirdi. Ardından büyük şirketler, büyük cihaz üreticileri, bunun yanı sıra mobil operatörler konuyla ilgili açıklama yaptılar. Biz de bu olayı takip etmeye çalışıyoruz. Teknoblog'da son 2 gündür gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Olayın iç yüzünü anlatacak olursak, neler olmuş anlatacak olursak, bir bilgisayar yazılımcısı Trevor Eckert Android cihazıyla bir video hazırlıyor. Android cihazında Carrier IQ yazılımının bulunduğunu iddia eden Eckert, bu Android cihazındaki bilgilerin, diyelim ki bu Carrier IQ ne için kullanılıyor Android cihazına, ne için yüklenmiş, cihazın çağrıları neden kesiliyor ya da sinyaller neden azalıyor ya da uygulamalar neden çöküyor ya da batarya ömrü neden azalıyor. Bununla ilgili tüm verilerin toplanıp mobil operatöre ya da cihaz üreticisine gönderilmesi için bu Carrier IQ yazılımı. Ancak Eckert'ın ortaya çıkarttığına göre bu Carrier IQ yazılımı sadece bu bilgileri toplamakla kalmıyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların mesajlarını, yazılı mesajlarını, SMS'lerini ya da diğer verilerini, kişisel verilerini takip edip, izleyip bunları da belli yerlere gönderebiliyor. Böyle bir arka kapısı varmış Carrier IQ uygulamasının. Tabii bu da önemli bir husus. Önemli bir güvenlik açığı, kötü niyetli kişilerin yararlanabileceği bir açık. Ve Android cihazlarının bu açığa sahip olduğunu iddia etti Eckert. HTC'nin, Samsung'un, Sony Ericsson'un, Motorola gibi üreticilerin Android cihazlarında böyle bir açığın bulunabildiğini, Carrier IQ yazılımının çünkü onlarda olduğunu söylemişti. Onların cihazlarında olduğunu söylemişti. Bu durum ortaya çıkınca kıyamet koptu diyebiliriz. Ondan sonra mobil cihaz üreticileri, operatörler bu Carrier IQ yazılımıyla ilgili olmadıklarını ya da bulunduklarını, cihazlarında bulunduğu şeklinde açıklamalar yaptılar. Nokia Carrier IQ'nun hiçbir ürününün cihazlarında kullanılmadığı şeklinde bir açıklama yaptı. Google'ın Nexus cihazlarının ve Motorola Zoom tabletinin de Carrier IQ yazılımının bulunmadığı şeklinde bir açıklama geldi. Daha sonrasında Google'da hiçbir Carrier IQ ürününe, yazılımına Android'de yer vermediklerini, Android'in zaten açık kaynaklı bir girişim olduğunu ve bu Android'de nelerin olup olmayacağını cihaz üreticilerinin karar verdiğini, kendi ROM'larında karar verdiğini, kendi ROM'unu hazırlayan cihaz üreticilerinin kararı verdiğini söyledi. Yani bir anlamda Google topu Android cihazı satan operatörlere, mobil operatörlere ya da OEM'lere attı topu. Bunun yanı sıra Microsoft'tan da Windows Phone'da Carrier IQ yazılımının kullanılmadığı şeklinde bir açıklama geldi. HTC'den de aynı şekilde bir açıklama geldi. Ayrıca HTC bu Carrier IQ yazılımını ve Carrier IQ'nun veri toplama işini devre dışı bırakacak bir yöntem üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi. Bunun yanı sıra Kanada'dan Rogers, İngiltere'den Vodafone ve O2, Amerika'dan Verizon Wireless gibi operatörlerde cihazlarda Carrier IQ'nun hiçbir yazılımına yer vermediklerini belirtti. Sadece Apple'dan bir doğrulama geldi. Apple'da, Apple'ın iOS işletim sisteminde bu Carrier IQ yazılımının bulunduğuna dair izler ortaya çıkarılmıştı. Buna hazırladığımız yazılardan bir tanesinde de yer vermiştik. Her ne kadar bu Carrier IQ yazılımının arayüz katmanıyla haberleşip herhangi bir bilgiyi izlediği sonucu ortaya çıkmasa da, yani bir açık durumunun söz konusu olmadığı söylense de, yine de küçük sinek miydi duran bulandırır gibi bir durum vardı ortada. Hal böyle olunca Apple'ın iOS işletim sisteminin güvenliği konusunda soru işaretleri oluşuyordu. Apple'dan bir açıklama geldi ve iOS'in önceki sürümlerinde ve iOS 5'te Carrier IQ yazılımının kullanıldığını, yer aldığı şeklinde bir itiraf geldi. Ancak iPhone 4S ile birlikte Carrier IQ'nun izlerini silinmeye başladı ve gelecekteki sürümlerde de Carrier IQ'nun iOS'teki varlığının tamamen ortadan kaldırılacağı taahhüt edildi. Böyle bir açıklama geldi Apple'dan. Carrier IQ'dan da iddiaların odak noktasındaki Carrier IQ'dan da bir açıklama geldi. Şirket yayınladığı basın bülteninde söz konusu yazılımının SMS mesajlarının e-posta iletilerini, fotoğrafları, ses veya video dosyalarını herhangi bir şekilde kaydetmediğini, depolamadığını ya da başka bir yere iletmediğini dile getirdi. Bu konu burada bitecek gibi gözükmüyor. Bu arada RIM'den de ürünlerinde Carrier IQ ile ilgili herhangi bir içeriğin yer almadığı, yazılımının yer almadığı şeklinde bir açıklama yapıldı. Bunu da söylemeden geçmeyelim. RIM'in Carrier IQ uygulamasını BlackBerry akıllı telefonlarda hiçbir şekilde önceden yüklemediği ve operatör ortaklarına da satış veya dağıtımdan önce bu uygulamanın yüklenmesine izin vermediği şeklinde bir açıklama geldi RIM'den de. Yani Carrier IQ mobil cihaz üreticilerinden veya operatörlerden pek fazla ilgi görmüyor. Sanıldığının aksine çoğu cihaz üreticisi bu yazılımın ürünlerinde, cihazlarında olmadığını dile getiriyor. Bakalım bu konu daha burada bitecek gibi görmüyor. Bu arada bir uygulama çıktı. Haberini Teknoblog'da verdik sizlere. Voodoo Carrier IQ Detector diye bir uygulama var. Android cihazlarına indirip cihazınızda Carrier IQ izi var mı, yazılımı var mı diye kontrol edebiliyorsunuz. Elimizde bulunan Samsung Galaxy Note ve Sony Xperia Arkes'e bu uygulamayı kurduk. Her iki cihazda temiz çıktı. Herhangi bir Carrier IQ ürünü yok. Bunu belirtebiliriz. Tabi uygulamayı geliştiren uygulamanın henüz tam doğru bir sonuç vermediğini ancak bir fikir sunabileceğini söylüyor. Yani ilk fikir, elde ettiğimiz izlenim cihazda Carrier IQ yazılımının olmadığı şeklinde. Bu tabi biraz rahat nefes aldırdı bizlere, bunu söyleyebiliriz. Evet, listemizdeki bütün haberleri, başlıkları, gündem maddelerini aktardık. Aktarmadığımız bir şey kalmadı ve 50 dakikaya aşkın bir süredir konuştuk, anlattık sizlere ve bu haftaki programı artık kapatalım. Gelecek hafta yine umarım aynı günde ve aynı saatte yine teknoblog.com/canlı adresinde sizlerle buluşmayı ümit ediyorum. Bu arada bir aksilik olmazsa yine pazartesi günü Teknoblog Haber Merkezi'nde yeni bir bölümde daha karşınızda olacağım. Yine önemli olaylara da değineceğiz. Belki bu Carrier IQ olayına biraz daha detaylı bakabiliriz. Pazartesi günkü bültende, Haber Merkezi programında. Bunun yanı sıra yine önümüzdeki günlerde bir Galaxy Note incelemesi yayınlayacağız. Bunu da haberini şimdiden vereyim. Bunun yanı sıra test merkezinde Xperia Arkes var. O da incelenmeyi bekliyor. Onun da incelemesi çok yakında yayınlanacak. Bunu da belirttikten sonra bir de sosyal medya hesaplarımızdan bahsedeyim. Teknoblog Twitter ve Facebook'ta da var. Aktif bir şekilde kullanıyoruz bu hesaplarımızı. Teknoblog.com dışında twitter.com/teknoblog ve facebook.com/teknoblog adresine girerek Teknoblog'u takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Google Plus'ta da Teknoblog yazarsanız karşınıza Teknoblog'un Google Plus özel sayfası da çıkacaktır. Orada da özel içeriklerimizi paylaşmaya özen gösteriyoruz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog şef editörü. Gelecek hafta yeni bir Teknoblog podcast'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.